Adem'den Musa peygambere kadar 2500 yıl boyunca ve Musa'dan Malaki peygambere 1100 yıl boyunca peygamberler Tanrı için insanlara konuşuyorlardı. Ama 3600 yılın sonunda Tanrı'yı bildirmeleri sadece kısmıydı. 400 yıllık bir sessizlikten sonra vakit dolunca Tanrı son günlerde oğlu aracılığıyla bizimle konuştu. Böylece Tanrı'nın açımlaması yani vahiy bütünlük buldu. Yorumunu yapmakta olduğumuz İbranilere mektup, Mesih inancının belli başlı öğretilerini içerir ve aynı zamanda sonsuz bir mantık ve büyük bir güzellikle doludur. Onu okumak, cennetin ta kendisinin havasını solumaktır. Onun öğretilerini yerine getirmek, Mesih inanlısı için gerçek ve Mesih'in kendisinde toyluktan olgunluğa götürülmektir. Kusursuzluğa doğru gitmektir. İbranilere mektubun insansal yazarının kim olduğu her zaman tartışılır bir konu olmuştur. Bana göre ki birçok değerli uzman yorumcular da aynı görüşteler, bu mektubun yazarı Pavlos'tur. Hem içinsel hem de dışınsal kanıtlar Pavlos'un mektubun yazarı olduğunu desteklemektedir. Yazar hapse girmiştir. İtalya'dan yazmıştır, yanında Timoteos vardır. Yazıların Pavlos'un olduğu bellidir. Ayrıca benim düşünceme göre Petros da yazarın Pavlos olduğunu belirtmektedir. Pavlos'un stilini değiştirmesi ve mektupta ismini vermemesi için iyi ve yeterli nedenler bulunduğuna inanıyorum. Mektubu inceledikçe bunlara dikkat çekeceğim. İbranilere mektubunun yazarının kim olduğu açıklık kazanmamış olduğu için bu mektubun yazılış tarihi daha da büyük bir önem taşır. Roma İmparatoru Titos, Yeruşalim'deki tapınağı İsa'dan sonra 70'te yıktığı ve Pavlos'un bu tarihte zaten ölmüş olduğundan mektubun İsa'dan sonra 70'ten önce yazılmış olduğudur. İbranilere mektubun konusuna geldiğimizde Romalılar mektubu Mesih inancının gerekliliğini, İbranilere mektup ise Mesih inancının üstünlüğünü açıklığa kavuşturmaktadır. Mektup boyunca görülen bu düşünce, kıyaslayıcı bir söz olan ve mektupta 13 kez geçen daha iyinin kullanımında görülür. İbranilere mektup bizlere yasanın iyi olduğunu ama Mesih'in altında kayranın daha iyi olduğunu ve gelecek olanın görkeminin en iyisi olacağını söyler. İbranilere mektup daha iyi olanı sunar. Mektupta yetkinlik sözcüğü 13 kez geçer. Aynı kökten gelen sözcüklerle birlikte. İki ayet bizlere bu daha iyi yolu özellikle açıklar. Bunun için göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim, açıkça benimsediğiniz inancın elçisi ve başkahini olan İsa'yı düşünün. Onu düşünmemiz buyurulmuştur. Sonra İbraniler 12:3'te şunu okuyoruz. Yorulup cesaretinizi yitirmemek için günahkarların bunca karşı koymasına katlanmış olanı düşünün. İbraniler mektubu yorumu boyunca biz de aynen bunu yapacağız değerli dinleyicilerimiz. İbranilere mektubu dört ana kesime ayırmak mümkündür. 1. Mesih'in öncesizliği, sonsuzluğu 1 ve 2. bölümlerde verilmektedir. Mesih'in öncesiz ve sonsuz başkahinliği 3. bölümden 10. bölümler arasındadır. 3. Mesih'in kendisini sunmasıyla, kurban etmesiyle Tanrı katına, kutsallar kutsalına girme olanağının sallanması bölüm 10-12 arasındadır. 13. bölümde de yüreklendirme vardır. Şimdi İbranilere mektubun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Yorumunu yapmakta olduğumuz İncil'den İbranilere mektup 11. bölüm 35-40 ayetleri arasına bakacağız bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Daha önceki yayınlarımızda 11. bölüme iman kahramanlarının kataloğu adını vermiştik. İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Atalarımız diyor yazar, bununla Tanrı'nın beğenisini kazandılar. İman sayesinde bunları anlıyoruz. Habil'in Tanrı'ya Kain'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanı sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. İman sayesinde Hanok ölümü tatmamak üzere yukarı alındı. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. İman sayesinde Nuh henüz olmamış olaylarla ilgili olarak Tanrı tarafından uyarılınca Tanrı korkusuyla ev halkının kurtuluşu için bir gemi yaptı. İman sayesinde İbrahim miras alacağı yere gitmesi için çağrılınca Tanrı'nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı. İman sayesinde bir yabancı olarak vaat edilen ülkeye yerleşti. İman sayesinde Sara'nın kendisi de kısır ve yaşı geçmiş olduğu halde vaat edeni güvenilir saydığından çocuk sahibi olmak için güç buldu. Bu kişilerin hepsi imanlı olarak öldüler. İbrahim sınandığı zaman imanla İshak'ı kurban olarak sundu. İman sayesinde İshak gelecek olaylarla ilgili olarak Yakup'la Esav'ı kutsadı. Yakup ölürken iman sayesinde Yusuf'un iki oğlunu da kutsadı. Değneğinin ucuna yaslanarak Tanrı'ya tapındı. Yusuf ölürken iman sayesinde İsrail oğullarının Mısır'dan çıkacağını anımsattı ve kemiklerine ilişkin buyruk verdi. Musa doğduğunda annesiyle babası onu imanla 3 ay gizlediler. Musa büyüyünce iman sayesinde Firavun'un kızının oğlu olarak tanınmayı reddetti. Kralın öfkesinden korkmadan imanla Mısır'dan ayrıldı. İlk doğanları öldüren melek İsraililere dokunmasın diye Musa imanla fısıh kurbanının kesilmesini ve kanının kapılara sürülmesini sağladı. İman sayesinde İsrailliler karadan geçer gibi Kızıldeniz'den geçtiler. İsrailliler 7 gün boyunca Erihe surları çevresinde dolandılar. Sonunda imanları sayesinde surlar yıkıldı. Fahişe Rahav casusları dostça karşıladığı için imanı sayesinde söz dinlemeyenlerle birlikte öldürülmedi. Daha ne diyeyim? Gideon, Barak, Şimşon, Yiftah, Davut, Samuel ve peygamberlerle ilgili olanları anlatsam zaman yetmeyecek. Bunlar iman sayesinde ülkeler ele geçirdiler. Adaleti sağladılar, vaat edilenlere kavuştular. Aslanların ağzını kapadılar. Kızgın ateşi söndürdüler. Kılıcın ağzından kaçıp kurtuldular. Güçsüzlükte güç buldular. Savaşta güçlendiler. Yabancı orduları bozguna uğrattılar. Kadınlar dirilen ölülerini geri aldılar. Başkaları ise salıverilmeyi reddederek dirilip daha iyi bir yaşama kavuşma umuduyla işkencelere katlandılar. Daha başkaları alaya alınıp kamçılandı, hatta zincire vurulup hapsedildi. Taşlandılar, testereyle biçildiler, kılıçtan geçirilip öldürüldüler. Koyun postu, keçi derisi içinde dolaştılar. Yoksulluk çektiler, sıkıntılara uğradılar, baskı gördüler. Dünya onlara layık değildi. Çöllerde, dağlarda, mağaralarda, yeraltı oyuklarında dolanıp durdular. İmanları sayesinde bunların hepsi Tanrı'nın beğenisini kazandıkları halde hiçbir vaat edilene kavuşmadı. Bizden ayrı olarak yetkinliğe ermesinler diye Tanrı bizim için daha iyi bir şey hazırlamıştı. Görüyoruz, İbraniler 11. bölüm iman kahramanlarının kataloğunu bizlere veriyor. Şimdi 35. ayetten başlayayım. Burada imanın genişliğini görüyoruz. İman yaşamın her alanına geçmiştir. Kadınlar diyor, ölülerini dirilmiş olarak geri aldılar. Bazıları serbest bırakılmaya yanaşmayarak ölümle sonuçlanan işkenceler çekti. Öyle ki daha üstün bir dirilişe kavuştular. Kadınlar ölümden dirilen ölülerini geri aldılar. İlyas peygamberin Sarefetli dul bir kadının oğlunu yaşama döndürdüğünü hatırlıyorsunuz. Bu olayı 1. Krallar 17. bölümde görüyoruz. Salı verilmeyi reddeden başkaları ise dirilip daha iyi bir yaşama kavuşmak umuduyla işkencelere katlandılar. Yani şu anda şehitlerden söz ediyor. Kimisi de alaya alınarak, kamçılanarak denendi, zincire bile vuruldular, cezaevine atıldılar. taşa tutularak öldürüldüler, testereyle biçildiler, kılıçtan geçirildiler. Koyun postu, keçi derisi giyerek sağda solda dolaştılar. Yoksunluk içerisinde, acılar ortasında düşmanca davranışlara katlandılar. Dünya onlara yaraşır değildi. Çöllerde, dağlarda, mağaralarda, yerin yarıklarında göçebe gibi dolaşıp durdular. Burada başka bir grup insan görüyoruz. Bu insanlar savaş alanında büyük zaferler kazanan kişiler değil, hayatın arenasına büyük seyirci kitlelerinin önüne gidip Tanrı için büyük işler başarmadılar. Bunlar başkalarıdır ve bunlar, eğer kahramanlar istiyorsanız, gerçekten Tanrı'nın kahramanlarıydılar. Bunlar alaya alınıp kamçılandılar. Hatta zincire vurulup hapsedildiler. Taşlandılar, testereyle biçildiler. Yeroma testereyle ikiye biçilenin yeşeye olduğunda ısrar eder. Ama tabii ki bu sadece bir iddiadır. O zalim ve korkunç ölüm şekliyle kimin öldüğünü bilmiyoruz. Ve diğerleri sınandılar, ayartılmaya çalışıldılar ve kılıçtan geçirildiler. Buradaki tezata dikkat etmenizi istiyorum. 33 ve 34. ayetlerde kazanılan zaferlerden söz ederken, ülkeler fethettiler, adaleti sağladılar, vaat edilenlere kavuştular, aslanların ağzını kapadılar, şiddetli ateşi söndürdüler, kılıcın ağzından kaçıp kurtuldular. Kılıcın ağzından kaçıp kurtuldular ama 37. ayette başkaları kılıçtan geçirilip öldürüldüler. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Bir grup imanla kılıcın ağzından kaçıp kurtuldu ve bir diğer grup imanla kılıçtan geçirilip öldürüldü. Benim için hala çok zor bir konu olan bir soruya geldik. Neden doğrular acı çeker? Bugün eğer sağlığınız yerindeyse omuzunuzu silkip Tanrı onları sınıyor demeniz kolaydır. Ancak bu insanlar bütün bu şeylerden imanla geçtiler. Olaylara sınandıklarını düşünerek bakmadılar. Dayandılar çünkü bunu imanla yaptılar. Karanlık günler yaşarken, gece uzunken, çektikleri acı büyükken ve onlar için hiçbir kurtarılış yokken Tanrı'ya güvendiler. Başkaları işkencelere katlandılar. Başkaları kılıçtan geçirildiler. Ayağa kalkıp Mezmur 34'te belirtildiği gibi Rabbin meleği ondan korkanların çevresine ordugah kurar, kurtarır onları, doğrular yakarır, Rab duyar. Bütün sıkıntılarından kurtarır onları diyen ayetler aktarabilmek harikadır. Bu harikadır ve Tanrı bunu yapar. Ama ya başkaları? Kılıcın ağzından kaçıp kurtulamayanlar, ya acı çekenler, ya ıstırap çekenler, ya hayatları boyunca hep ezilenler. Stefan kendi zamanındaki din liderlerine bakıp, "Atalarınız peygamberlerin hangisine zulmetmediler ki?" diyebilmişti. Peygamberlerin hayatı hiçbir zaman kolay olmadı dostum. Stefan kendisi Mesih inancı için ölen ilk şehitti. Onu taşlayarak öldürmelerinden önce Stefan kendilerine adil olanın geleceğini önceden bildirenleri de öldürdüler. Melekler aracılığıyla buyurulan yasayı alıp buna uymayan sizler şimdi de adil olana ihanet edip onu katlettiniz demişti. Ve Rab ise Tarsuslu Saul adındaki o çok zeki genç Ferisi'yi çağırdığında benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerekeceğini ona göstereceğim demiştim. Rab ise ayrıca bize de çok açık bir biçimde dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim demiştir. Son olarak Pavlos ve Barnabas'ın müjde yolculuklarından birine gitmelerinden söz ederken öğrencileri ruhça pekiştirdiler, imana bağlı kalmaları için onlara cesaret verdiler. Tanrı'nın egemenliğine birçok sıkıntıdan geçerek girmemiz gerek diyorlardı. Değerli dostum, imanlarını savaşlar kazanarak ve kurtarılarak gösteren birçok insan vardır. Tabii ki burada sözünü ettiğimiz savaşlar fiziksel değil, ruhsal savaşlardır ama imanları için acı çeken çok sayıda başka insanlar da vardır. Bir toplulukta vaiz iken büyük bir şair topluluğumuzun bir üyesiydi ve onu vaftiz etme ayrıcalığına erişmiştim. Bu şair çok acı çekmişti. Öyle ki onu kendi evindeki banyo küvetinde vaftiz etmemiz gerekmişti. kendisine her dokunulduğunda acıyla haykırırdı. Bu kadın Rabbin huzuruna gitmeden önce anlatılamayacak kadar çok acı çekti. Şu anda binlerce iman kahramanı acı dolu bir şekilde yataklarında yatmaktadır. Hayatın sahnesine çıkıp büyük bir zafer kazanan insanları okumak güzeldir. İyileştiğinizi bildirmek harikadır ama ya acı çekenler, ya orada İsa'nın uğruna acı çeken o tanınmayan inanlılar, müjdeciler, ya acı çekmekte olan vaizlere ne diyelim? Geçenlerde bu konuyla ilgili bir şey öğrendim. Onu size de aktarmak istiyorum. Elçi Petros, sevgili kardeşlerim, sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği size garip bir şey oluyormuş gibi garipsemeyin. Tersine Mesih'in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin ki Mesih'in görkemi görüldüğünde de sevinçle coşasınız diye yazmıştım. Paulos Koloselilere şöyle demişti: sizin için acı çektiğime şimdi seviniyorum. Mesih'in kendi bedeni olan inanlılar topluluğu uğruna çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını kendi bedenimde tamamlıyorum. Paulos, Mesih'in çektiği sıkıntılardan eksik kalanları nasıl tamamlayabilirdi? Mesih'in bizi kurtarışı tamam ve kusursuz değil miydi? Kesinlikle öyleydi. Ama Rabbisa'nın yeryüzündeyken çektiği bazı acılar vardı ki bunlar kurtarıcı sıkıntılar değildiler. Kurtarıcı sıkıntıları çarmıhta çekti. Hiçbirimiz buna bir şey ekleyemeyiz ama sizler ve ben onun için tanıklar olacaksak, yani İsa Mesih için, bunun için bir bedel ödeyeceğiz. Bazılarımızın biraz acı çekmesi gerekebilir. Yıllardır birçok insanla konuşuyor, onlara ruhsal danışmanlık yaparım. Bazen çok acı çeken insanlarla konuşurum. Geçenlerde bir bayanla konuşuyordum. Birden kendisini koyuverdi ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Kocam kanser ve 2-3 hafta zamanı kaldı. Çok acı çekiyor. Biliyor musunuz en acı olan şey nedir? Elinizden hiçbir şeyin gelmemesi. Bazı inanlılar kendileri için dua etmemi istiyor. Onları dualarımda hatırlayarak sadık olmaya çalışıyorum ama sık sık bu acı çeken inanlılardan birinin Rabbin yanına gittiği hakkında haber alıyorum. Kanser ya da herhangi bir hastalıktan acı çekip de hastaneye yatanlar bir süre sonra Tanrı'nın doktorları kullanmasıyla iyileşiyorlar ama Tanrı insanları her zaman hasta yataklarından kaldırmaz. Bazıları iyileştiği halde günümüzde hastanelerde olan, acılar içerisinde yataklarından çıkamayan binlerce, on binlerce insan vardır. Rabbim bir çocuğunu kanserden iyileştirirken diğer bir çocuğunu iyileştirmiyor. Neden olduğunu doğrusunu isterseniz bilmiyorum. Ancak her zaman Tanrı'nın herkesi iyileştirmediğini hatırlamamız gerekiyor. Gerçekten acı çekenler en büyük kutsallardır. Gerçek imanın ne olduğunu bilenler onlardır. Böyle bir zamanda biri bana güvenmenin ne demek olduğunu sen bilmiyorsun dedi. Rab beni yatağa serdi ve hayatımda hiç o zaman çektiğim kadar ıstırap çekmemiştim. Sonra Rab beni sarılıkla savaşa gönderdi ve size şunu söyleyeyim, Rabbim bana karşı olduğunu düşünmüştüm. Rab'be duada yaklaşıp bu konuyu onunla konuştum dedi. İbraniler mektubunun bu bölümünde kutsal ruh bizlere başka inanlıların kılıçtan geçirilip öldürüldüklerini, başkalarının acı çektiklerini ve bunları da imanla yaptıklarını anımsatır. Dostum, eğer siz kalkıp tanıklığınızı verip Tanrı'nın sizi nasıl iyileştirdiğini söyleyebilirseniz ya da kalkıp iş hayatında ne kadar başarılı olduğunuzu anlatabilirseniz, ben de size günümüzde acı çeken, ızdırap çeken çok sayıda kutsalın, yani Mesih inanlısının bulunduğunu size hatırlatmak istiyorum. Bu kişiler büyük bir bedel ödüyorlar. Bunu nasıl yaptıklarını biliyor musunuz? İmanla yapıyorlar. Benden çok daha fazla imanları var ve ben onların kendimden daha üstün kutsallar olduklarını düşünüyorum ve inanıyorum. Kimsenin bilmediği yerlerde Tanrı için çalışan ve imanları için acı çeken harikulade kutsallardan gelen birçok mektuptan ötürü kendimi azarlanmış hissediyorum. İbranilere mektubun yazarı imanla yaşayan bir sürü insandan söz ediyor. Onlara basitçe başkaları diyor. Bunu çok seviyorum. günümüzde imanla yaşayan ve imanla ölen başkalarını unutmanızı istemiyorum. Birçokları için acı çekme bitti. Rabbin huzuruna çıktılar ve bir daha asla ölmeleri gerekmeyecek. Bu parça benim için daha önce hiç görmediğim bir anlam taşıyor ve sizin için de yeni bir anlam taşıdığını umut ediyorum. 39. ayette şöyle diyor: bu insanların tümü imanla ilgili parlak tanıklığa sahip olmalarına karşın vaadi alamadılar. Kavuşamadıkları vaat neydi? Tanrı birçok vaatlerde bulunmuştur ve birçokları Tanrı'nın kendilerine etmiş olduğu vaatleri almamışlardı. Ama vaat edilen onları dirilteceği ve burada yeryüzünde bir egemenliğin kurulacağıydı. Vaat edilene henüz kavuşmadılar çünkü Tanrı hala kendi ismi için bir halk çağırıyor ve burada İbranilere söylediği gibi birçok oğlu yüceliğe eriştiriyor. Onların hepsi imanları sayesinde Tanrı'nın beğenisini kazandıkları halde vaat edilene kavuşamadı. Burada bize bunun nedeni söyleniyor. Çünkü diyor 40. ayette, Tanrı bizler için daha üstün bir sağlayış öngörmekteydi. Öyle ki biz olmadan onlar yetkinliğe erdirilmesinler. Tanrı bizi düşünüyordu. Bu Tanrı'nın lütufkarlığını göstermez mi? Bizden ayrı olarak yetkinliğe ermesinler diyor. Tanrı büyük bir sabırla bu dünyadan insanları kendi ismine çağırıyor ve bu da inanlılar topluluğudur. Ve bu inanlılar topluluğu tamam olana kadar onları çağırmaya devam edecektir. Bu bölümde, yani İbraniler 11. bölümde iman dünyasını ve imanın işini gördük. Bir şey söylemek istiyorum ve umarım yanlış anlaşılmam. Bu tür kurtuluşlardan ötürü sevindiğim halde bir hafta, bir ay ya da 3 ay önce kurtulmuş birinin tanıklığını duymak istemiyorum. Ama söylemek istediğimi açıklayayım. Geçen gün benim hizmetim aracılığıyla uzun yıllar önce Rabbi kabul eden bir adam hakkında bir mektup aldım. Kısa bir süre önce ölmüştü ve anladığım kadarıyla cenazesinde ne kadar harika, iman dolu bir adam olduğu hakkında büyük bir tanıklık verilmişti. Gençler bana kendi tanıklıkları aracılığıyla kaç kişinin Mesih'i kabul ettiğini söylediklerinde onlara bugünden 3 yıl ya da 30 yıl sonra bana gelip bu insanların hepsinin imanla yaşadıklarını ve imanla öldüklerini söyleyebilirseniz harika olur demek isterim. Bazı insanlar imanın denenmemiş, gerçekten emin olamayacakları, gerçek bir temel üzerine kurulu olmayan bir şey olduğunu düşünürler. Değerli dostum, burada büyük bir tanıklar topluluğumuz oldu. Birçokları uzun yıllar yaşadılar, imanla yaşadılar. İmanın işe yaradığını gördüler. Artık kutsal kitabın Tanrı sözü olduğunu kanıtlayan iman savunucu mesajlar vermediğimi de yinelemek istiyorum. Sadece kutsal kitaptan mesajlar veriyorum. Kutsal ruhu Tanrı sözüyle insanların içinde etkin olmaya bırakıyorum. Onlara sadece Tanrı'nın sözünü vaaz ediyorum ve bunu yaptığımda imanlarının nasıl pekiştiğini anlatan bir sürü mektup alıyorum. Bana imanın ne kadar harika bir şey olduğunu söylemeniz gerekmiyor. İmanın işe yaradığını söylemeniz gerekmiyor. Çünkü işe yaradığını biliyorum. Artık yaşlılığa doğru giden biriyim. 30 yıldır, evet tam 30 yıldır iman yaşamındayım. Rabbin hizmetindeyim ve size işe yaradığını bildiğimi söylemek istiyorum. İlk uçağı yaptıklarında ve hatta ilk uçak uçtuğunda bile buna inanmadıklarını, gözlerine inanmadıklarını söyleyen insanlar oldu. Günümüzde birçok insan ruhsal bakımdan bir yarasa kadar kördürler. Bunun bana kanıtlanmasını istiyorum derler. Değerli dostum, eğer dürüstseniz ve yaşamınızdaki günahı terk edip İsa Mesih'e dönüp kurtarıcınız olarak ona güvenmeye razıysanız sizinle 3 yıl sonra konuşmak isterim. Çünkü o zaman hiç kimsenin size bir şey kanıtlamaya ihtiyacı olmayacak. İşe yaradığını bileceksiniz. Şu anda etrafımızda bu sözlere amin diyecek çok sayıda kişi vardır. İmanın işe yaradığını zaten bilirler dostum. İman etkindir, gerçektir. Değerli dostum, hayal dünyasından çıkıp gerçek dünyasına girdiniz mi? İsa Mesih'in gerçekten sizin için neler yapabileceğini gördünüz mü?